Item 8, Havaalanı, Arthur Hailey, sayfa 88. 8. kısım. 20 yıla yakın bir süre önce Lincoln International dünyanın en iyi havaalanlarından sayılıyordu. Heyetler büyük bir hayranlıkla alanı gezmeye koşuyor, mahalli politikacılar duygulu söylevler verip jet çağının andı şanlı simgesini sık sık kutluyorlardı. Şimdi aynı politikacılar aynı şeyleri gargara ediyorlardı ama sözleri artık gerçeğe uymuyordu. Çoğu havaalanı gibi Lincoln International'ın da bir gazetecinin deyimiyle bembeyaz bir mezara döndüğünü anlamıyorlardı. Mel Bakersfield bir 7 sayılı uçuş pistinin sol kesiminde ilerlerken bu deyimi hatırlıyordu. Bembeyaz bir mezar. Tanımlama çarpıcı bir doğruluktaydı. Havaalanı hiç kuşkusuz sayısız ve ağır temel yetersizlikler içindeydi. Yetersizliklerin çoğu yolcuların dikkatinden kaçıyorsa da bilenler bunların neler olduğunu fark ediyorlardı. Yolcular özellikle havaalanı binasını görüyorlardı. Tepeden tırnağa ışıklandırılmış lüks, soğuk ve sıcak hava tertibatı mükemmel, çağdaş bir saraydı burası. Cam ve kromdan meydana gelmiş koca bir adet, bir konfor ve rahatlık tapınağıydı. Yaldızlı porselen tabakları ve çok yüksek fiyatlarıyla boğazına düşkün olanların salonundan Frankfurt sosisi veren snack bara kadar tam 6 lokantası vardı. Kiminin ışıkları karartılmış, kimi göz kamaştırıcı neonlarla donatılmış barlar da cabası. Yolcunun hiç dışarı çıkmadan eski süs eşyalarıyla ilaç almasını, geceyi geçirmek üzere bir oda tutmasını, hamamda bir saat geçirmesini, saç kestirip elbisesini ütületmesini, öteki dünyaya göçüp ölüsünü, zemin katta şubesi bulunan Ruhül Kudüs bahçeleri cenaze kaldırma kuruluşuna emanet etmesini sağlayan apayrı bir dünyaydı burası. Yalnız bu açıdan bakıldığında havaalanı çok gösterişliydi. Kuruluş aksaklıkları başka yerdeydi. Alanın işletmesinde, özellikle de uçuş pistleriyle ek yollar kesiminde. Her gün Lincoln International'dan geçen 80 bin yolcu, şebekenin ne denli yetersiz olduğunu fark edemezdi tabii. Geçen yıl işba noktasına varan hava trafiğini, kıl payı düzenleyebilmişlerdi. Şimdi ise devamlı bir yaratıcı yol tutmuşlardı. Trafiğin yoğun olduğu günler iki ana pist üzerinde iniş ve kalkışlar yarım dakika arayla birbirini izliyordu. En yüklü anlarda alan yakınında oturanların sinirlerini bozmamak zorunluluğu bu iki pistten birini kesen üçüncü bir pist kullanma gereğini doğuruyordu. Dolayısıyla da uçaklar gerek inişte ve gerekse kalkışta kesişen yolları izliyorlardı. Hava kontrol merkezinde görevli teknisyenler ara sıra soluklarını tutup ancak bir dua mırıldanabiliyorlardı. Daha geçen hafta Mel'in kardeşi Kate Bakersfield, kontrol kulesinin en üst katındaki geniş ve yuvarlak salonda öfkesini açığa vurmuştu. Tabii her an bir tehlikeyle karşılaşma korkusu içinde durmadan tetikte beklemek işin içinden sıyrılmamızı sağlıyor. Şimdiye kadar bu uğursuz kavşakta hiçbir kazaya yol açmadık. Ancak er ya da geç içimizden birinin zorunlu bir dikkatsizlik anı olacak. İşte o gün Grand Canyon olayının eşi tekrarlanacak. Dipnot, 1956 yılında Grand Canyon'da yerde iki uçak çarpışmış, yüzden fazla insan ölmüştü. Kate'in suçladığı kavşak Konga takımının az önce geçtiği yerdi. Kar temizleyicinin sürücü yerinde oturan Mel döndü ve arkasına baktı. Kafilenin son araçları da kavşağı aşmışlardı. Kar tanelerinin meydana getirdiği perdenin ani yırtılışı sonucu arkada bıraktıkları pistte havalanmak üzere hızla ilerleyen bir uçağın ışıkları seçiliyordu. Aynı anda da onların birkaç metre ötesinde yere yeni konan bir uçağın ışıkları parıldıyordu. Kar temizleyicinin sürücüsü ıslık çaldı. Birbirine amma da yakın geçtiler. Mel başını salladı. Gerçekten çok yakın geçmişlerdi birbirlerine. Bir an tüyleri diken diken olmuştu. Doğrusu iki uçağın inişi ve kalkışını düzenleyen teknisyen resmi güvenlik paylarını ucu ucuna hesaplamıştı. Bir kere daha hesabı doğru çıkmıştı. Bu tecrübeli teknisyenler gerçekten hiç yanılmıyorlardı. Ama kelimenin tam anlamıyla çatışma kıl payı önlenmişti. Oysa ucu ucuna hesaplanmış bu rastlaşmalar tehlikeli bir durum meydana getiriyordu. Su testisi de... Mel kaç kere gerek havaalanı yönetim kurulunun ve gerekse alanın mali yönden idaresini denetleyen belediye meclisinin bu sorun üzerine dikkatini çekmişti. Her keresinde de yeni uçuş pistleriyle ek yolların yapılmasını istemiş, geleceği sağlama bağlama yönünden alan çevresindeki boş arsaların da satın alınmasını istemişti. Tartışmalar her keresinde kavgaya dönüşmüş ve Mel'in yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Mel'in görüşlerine yatkın 2-3 kişinin dışında ne yönetim kurulu ne de belediye meclisi üyeleri 1950'lerin sonunda yapılan bir hava alanının şimdiden tehlikeli sayılacak ölçüde yetersiz kaldığını kabul edebiliyorlardı. Aynı durumun başka yerlerde, New York'ta, San Francisco ya da Chicago'da görülmesine de aldırmıyorlardı. Politikacıların bilmezlikten gelmeyi ye tuttukları bir takım şeyler vardı. Uçuş pistleriyle ilgisi bulunmayan kredi isteklerinin her keresinde güçlük çıkarmadan sağlanması bu acıklı tutumu tüm açıklığıyla ortaya koyuyordu. Örneğin otopark yerlerinin betonla kaplanması oy birliği de kabul edilmişti. Çünkü bu çalışmalar halkın, dolayısıyla seçmenlerin görebildiği, elle dokunabildiği türdendi. Uçuş pistleriyle yan yolların yapımı ise karanlıkta kalan kimsenin fark etmediği işlerden sayılıyordu. Üstelik bir büyük uçuş pistinin yapımı milyonlarca dolara mal oluyordu. Lincoln International'da günden güne krize yaklaşılmaktaydı. Şimdiden bu kriz kaçınılmaz görünüyordu. Son haftalar içinde Mel bunun ön belirtilerini fark etmişti. Kısa süre sonra havacılıktaki gelişime yetişebilmek için altyapının kesin tedbirlerle çağdaş düzeye getirilmesi ya da terk politikasının pasif bir geriye dönüşün benimsenmesi arasında seçim yapmak gerekecekti. Havacılıkta statüko yoktu. İş bu kadarında da bitmiyordu. Havaalanıyla birlikte Mel'in geleceği de şimdiden söz konusuydu. Biri diğerini iyi ya da kötü yönde etkileyecekti. 4 yıl önce Mel Bakersfield çok önemli görülen altyapı konusunda ulusal sözcü, önünde parlak bir meslek hayatı bulunan adamdı. Derken bugünden yarına bir tek olay onu da hizaya getirmişti. Öyle ki şimdi geleceği karanlık görünüyordu. Güven dolu büyük heyecan gerek Mel'in ve gerekse diğer havaalanı yöneticilerinin kafalarında yerini çeşitli kuşkulara bırakmıştı. Değişikliğe yol açan bu olay John Fitzgerald Kennedy'nin ölümüydü. ''Pistin sonuna vardık Mr. Bakersfield, bizimle geri dönüyor musunuz?'' Düşüncelerinden sıyrılan Mel durakladı. Önde kafilenin başında renkli ışıklar yanıp sönüyordu. Pistin bir yanını temizleyen konga takımı geri dönüp öbür yanını da açacaktı. "Sanmıyorum," dedi Mel. "Burada sizden ayrılacağım." "Peki efendim." Işığını yakıp söndüren sürücü en arkadaki kafile başkan yardımcısını uyardı. Birkaç saniye sonra yere ayak basan Mel arabasına döndü. Havaalanı binasına doğru giderken 1963 yılının o acı gününü hatırlıyordu. Aptallaşmış, serseme dönmüş bir halde Dallas radyosunun verdiği korkunç haberi alandaki bütün konuşmaları keserek açıklamak üzere elini mikrofonuna uzattı. Genel müdürün mikrofonunun havaalanındaki bütün diğer mikrofonlara önceliği vardı. O kasvetli Kasım öğleden sonrasından bu yana 4 yıl geçmişti bile. O gün koltuğunun tam karşısındaki duvarı süsleyen resimden gözlerini ayırmaksızın konuşmuştu. Genç erkeksi yüzün altında benim gibi insanoğlunu yer çekiminin sefil engelinden kurtarmaya çalışan dostum Mel Bakersfield'a John F. Kennedy yazılıydı. Fotoğraf ve onunla birlikte pek çok anı yine yerli yerindeydi. Mel'in yıllar önce Washington'da verdiği bir söylevden başlayarak, o çağda merkezi başkentte bulunan Uluslararası Havaalanı Müdürleri Komitesi'ne başkanlık ediyordu. Planlama komisyonu karşısında söz alınca da havacılığı başarıya ulaşan tek evrensel yapıt olarak anmıştı. Uçak gerek coğrafi ve gerekse ideolojik sınır tanımıyor, halklar arası yakınlaşmayı yüceltecek en iyi araç olarak görülüyor, hava trafiğinin devamlı artması sonucu uçak bileti fiyatlarının devamlı düşmesi de bunu kolaylaştırıyordu. Hava ticaretinin gelişimi daha da anlamlıydı. Bu alanda hiç kuşkusuz akıl almaz boyutlara ulaşacak bir gelişimin henüz başlangıcında bulunuluyordu. 1970 yıllarında hizmete gireceği hesaplanan dev uçaklar tarihin en hızlı ve ucuz şilepleri olacaktı. Queen Mary ve Queen Elizabeth gemileri nasıl hava ulaşımının altında ezilip gittilerse 10 yıl geçmeden son açık deniz gemileri de birer müze parçası olarak limanlarda kızağa çekilecekti. Bunun sonucunda dünya ticareti akıl almaz ölçülerde yoğunlaşacak, az gelişmiş uluslar için beklenmedik umut kapıları açılacaktı. Tabii bu geleceği ciddi olarak hazırlamak şartıyla. Şimdilik diyordu Mel, böyle bir hazırlık yok. Uçak yapımcıları en gözü pek hayallerini gerçeğe dönüştürürken yer kuruluşları hep başlangıçtaki halinde. Yani dar görüşlü bir politikanın ya da sersemce bir aceleciliğin sonucu durumunda. Havaalanları, uçuş pistleri, binalar doğmadan önce modası geçmiş şeyler. Bunun en basit nedeni havacılıktaki baş döndürücü gelişim hızına dikkate alarak yapılmamış olmaları. Genellikle süslü dış görünüşleri için çok para harcandı, asıl önemli olanlara çok az. Üst kademede planlama adına layık şeye hiç rastlanmadı. Ses duvarını açtık diye noktaladı Mel sözlerini ama yer duvarını değil. Bu keskin cümle devamlı alkışlarla selamlandı. Londra'nın Times'ından, Moskova'nın Pravda'sına, Le Monde'a ve Wall Street Journal'a varıncaya dek tüm uluslararası basın durumun yüreklilikle ortaya konuşunu kayıtsız şartsız destekliyordu. Konuşmasının ertesi günü Mel Beyaz Saray'a çağrıldı. Başkanla görüşme büyük bir dostluk havası içinde geçti. Daha ilk cümlelerde Mel, J.F. Kennedy'nin görüşlerini paylaştığını anlamıştı. Daha sonra aralarında başka görüşmeler de oldu. Görüşmelerin bazıları başkanın en yakın yardımcıları kademesinde yapılıyordu ve yöneticiler ticari havacılık sorunları üzerine eğiliyorlardı. Öyle ki birkaç toplantıya katıldıktan sonra Mel Beyaz Saray'da evindeymişçesine rahat etmeye başladı. Başkanla ilişkileri de yavaş yavaş tatlı, neredeyse dostça bir havaya büründü. Kendisine faydalı uyarılarda bulunacak uzmanlar karşısında Kennedy hiç büyüklük taslamıyordu. Bir yıl kadar sonra başkan Mel'e beklenmedik bir teklif yaptı. Yakın gelecekte Federal Havacılık Kurumu'nun yönetimini ele almayı kabul eder miydi? İkinci bir 4 yıllık süre için başkanlığa seçileceğine mutlak gözüyle bakılan Kennedy, kurumun genel başkanına başka bir görev verecekti. Mel de onun yerine geçmekle alınmasını istediği tedbirleri gerçekleştirme fırsatını bulacaktı. Ne düşünüyordu? Mel bu görevle gerçekten çok ilgilendiği cevabını verdi. Resmen teklif edilirse hemen kabul edecekti. Tabii Mel ağzından bir şey kaçırmamıştı ama haber ortalığa yayılmakta gecikmedi. Derken bütün Washington, Mr. Mel Bakersfield'ın başkanın resmi ve gayri resmi yakın çevresinde yer aldığını öğrendi. Epey büyük olan nüfuzu daha da artmıştı. Uluslararası Havaalanı Müdürleri Komitesi onu yeniden başkanlığa seçti. Lincoln International Yönetim Kurulu da maaşına büyük ölçüde zam yaptı. Daha 40 yaşına varmadan havacılık örgütünün bir numaralı kişisi sayılıyordu. 6 ay sonra John F. Kennedy Dallas'a gitmek üzere uçağa binip havalandı. Birçokları gibi Mel de önce ağlayamayacak kadar ürktü. Katilin tabancasından çıkan mermilerin sekerek başkanın yolculuğuna katılmayan bir takım kişileri de vurduğunu anlaması için haftalar geçmesi gerekti. Artık Washington'da başkanın yakın çevresinden sayılmadığını, bu çevrenin kesinlikle dışına itildiğini gördü. Federal Havacılık Kurumu Genel Müdürü'ne gerçekten başka bir görev verildi. Bu görev Pan Amerikan şirketinin genel müdür yardımcılığıydı. Ama Mel onun yerine geçmedi. İktidar el değiştirmiş, bir zamanlar kesin sonuç veren etkiler kayboluvermişti. Mel'in sonradan öğreneceği gibi Johnson'ın onayına sunulmak üzere hazırlanan kısacık Federal Havacılık Kurumu Genel Müdür Adayları listesinde adı bile yoktu. Uluslararası Havaalanı Müdürleri Komitesi'nde ikinci başkanlık dönemini de tamamladıktan sonra yerine geleceği parlak bir başka delikanlı aldı. Washington'a gitmesinin hiçbir gereği kalmamıştı. Artık yaşadığı yerde Lincoln International Yönetim Kurulu karşısında söz alıyordu. Bir bakıma rahatlamıştı. Hava trafiğinin baş döndürücü bir hızla artması sonucu havaalanındaki sorumluluğu genişlemiş, gitgide ağır ve işten başkaldırmasına fırsat vermeyecek boyutlara ulaşmıştı. Bunca çözüm bekleyen sorun, aile sorunları da dahil, günlerini tıka basa dolduruyordu. Yine de garaja doğru yol aldı izlenimini silmeden. Hayatının en büyük fırsatı karşısına çıkmış, kaderin cilvesi sonucu elinin altından kayıp gitmişti. Sık sık düşünüyordu. Umulmadık bir değişiklik olmazsa meslek hayatı hep aynı görevde devam edip sona erecekti. Kontrol kulesinden hareket halindeki denetimi yerinizi belirtin. Bu sert ve açık soru onu amansızca yeryüzüne indiriverdi. Uysal bir sesle havaalanı binasına yaklaşmakta olduğunu söyledi. Bekleme yerleri hep doluydu. Havalanma izni bekleyen uçakların sayısı büyüktü. Varış yerlerinde ise büyük bir kargaşalığın hüküm sürdüğü anlaşılıyordu. Kontrol kulesinden hareket halindeki denetime. Durun, Lake Central seferine yol verin, sonra onu izleyin. Anlaşıldı, tamam. 5 dakika sonra Mel'in arabası havaalanı binasının bodrumundaki özel bölmesine girdi. Mel arabadan indi, anahtarıyla özel telefon kulübesinin kapısını açtı ve karla mücadele karargahını aradı. Alo Danny, çamura saplanan Meksika Hava Yolları uçağından ne haber? Hiçbir haber yok henüz. Kontrol kulesi şefi 3-0 sayılı pistin tıkanmasıyla hava trafiğinin %50 ölçüsünde yavaşladığını bildiriyor size. Maidwood üzerinden her uçak kalkışında da protestoların sayısı artıyor. Maidwood halkı sıkıntı çekmeye devam edecek diye omurdandı Mel. Elimizden bir şey gelmez. Joe Patroni görünmedi mi? Hayır, arabasıyla tıkandığı yerden kurtulamamış. Ama TWA'dekilere göre fazla gecikmezmiş. Gelir gelmez bana bildirirsiniz. Nerede olursam olayım. O sırada şehirde olursunuz sanıyorum. Mel durakladı. Aslında gece kendisini havaalanında tutacak hiçbir şey yoktu. Yalnız yarım saat önce pist üzerinde giderken içine dolan anlatılmaz ön sesi, kontrol kulesi şefiyle konuşmasını, kalkma izni bekleyen uçakların uzayıp giden kuyruğunu hatırladı, birden kararını verdi. Şehre dönmeyeceğim, tıkanan pistin açılması gerek. Patroni gelip işe koyulmadan buradan ayrılmayacağım. Peki dedi Danny, öyleyse karınızı arasanız iyi edersiniz. Şu numaradan kendisiyle görüşebilirsiniz. Mel teşekkür etti, konuşmayı kesti. Danny'nin verdiği numarayı çevirdi. Mrs. Bakersfield'ı istedikten sonra bir süre sabretmesi gerekti. Derken Cindy'nin sesi duyuldu. Neden daha gelmedin buraya? Özür dilerim, işim çıktı. Bir sürü dert var. Fırtına dinmiyor, tam tersine. Vız gelir, atla arabanı, hemen buraya koş. Sesini yükseltmemek için kendini güç tuttuğuna göre yakında başkalarının bulunması gerekiyordu. Bu bile sözlerine yüksek dozda zehir akıtmasını engellememişti. Ara sıra Mel şimdiki Cindy ile 15 yıl önce evlenmeden tanıdığı genç kızı karşılaştırmaya çalışırdı. O sıralar Cindy kendisine çok daha tatlı gelmişti. Kore Savaşı'nın amansızlığı ve gürültüsünden uzak, iznini geçirdiği San Francisco'da ilk rastlaştıkları sıra Mel'in başını döndüren büyük ölçüde bu tatlılık olmuştu. O sıralar Cindy tiyatro oyuncusuydu. Televizyonun ve yazlık turnelere çıkan toplulukların 40 yılda bir kendisine verdikleri küçücük rollerde oynamaya mahkum ikinci sınıf bir oyuncu. Öyle ki sonradan bir içtenlik nöbeti sırasında evliliğin tam zamanında yetişip kendisini bu bataktan kurtardığını söylemişti. Yıllar geçince bunun çok daha değişik şeklini uyduracak, Mel'in hoşuna gitmek için meslek hayatını, belki de ününü yürekten feda ettiğini söyleyecekti. Günün birinde ise bu parlak geçmişi anmaz oluverdi. Sadece Town and Country dergisinin bir sayısında tiyatro ve sinema oyuncularının yüksek sosyeteye pek seyrek alındıklarını okumuştu. Oysa Cindy uzun süreden beri bu şerefe erişme peşinde koşuyordu. ''Fırsat bulunca oraya geleceğim.'' dedi Mel. ''Yeterli değil, şimdi burada olman gerekirdi. Bu gecenin benim için ne büyük önem taşıdığını çok iyi biliyordun. Geçen hafta birlikte gideceğimize söz vermiştin.'' ''Geçen hafta son 6 yılın en şiddetli fırtınasıyla karşılaşacağımızdan haberim yoktu. Elimizdeki uçuş pistlerinden biri işe yaramaz halde, dolayısıyla güvenlik sorunları...''
''Yok canım, senden başka çalışan kalmadı mı orada?'' Tabii yalnız bırakmaktan çekindiğim yeteneksiz yardımcılar seçmemişsen.
Yardımcılarımın hepsi de işlerini çok iyi bilen kişilerdir diye omurdandı Mel. Ancak bana da bir takım sorumlulukları kabul etmem için para veriliyor.
Bana karşı hiçbir sorumluluğun yok sanki. Hep aynı şeyi yapıyor, önemli bir toplantı düzenlediğimde bunu mahvetmek için elinden geleni ardına koymuyorsun.
8. ayrımın sonu. Sayfa 98.